Ayrım 5. Ne çok emek, ne çok zaman gerekti ya Rabbim kendi gerçeklerimizi kurmak için. Ders kitaplarının dışında kalanları öğrenmek için ne çok uğraştık. Ölüm kalım savaşımızdı bu. Yoksa biz de vatan haini şairler, ressamlar, devleti yıkmak isteyen iç ve dış mihraklar üzerinden kuracaktık sığ dünyamızı. Ha geniş ve insanca kurduğunuzda başınız göğe mi erdi? Derseniz haklısınız. Kimse taç takmadı başımıza. Başka şeyler oldu onun yerine. İnsanın bunu yaşamak için doğmadığı şeyler. Kişioğlunun kişioğluna yaptığı o en sefil şeyler. İncelikli kötülük. 72 gündür bir dolapta kilitliyim. Yalnızca anahtar deliğinden hava giriyor ve ölü bir ışık sızıyor içeri. Yalnızlık hiç de tanrısal değil, görkemli değil. Yalnızca geçmişle gelecek, ölümle yaşam arasında kocaman bir karanlık nokta. Geçmişi ve geleceği olmayan, ölümle yaşam arasında irinli bir leke yalnızlık denilen. Şimdi ne varsa anahtar deliğinden sızan havayla ışıkta. Farkına varsalar kapatırlar mıydı onu da? Bütün belleğimdekileri yok ettim. Elektrikli bir aygıtla yaktım, jiletle kazıdım. Çığlıkların aralığından uçurdum hepsini. Kül edip savurdum. Adımdan gayrısını bilmiyorum. Zamanı yiyip bitirdi karanlık. Gece yoktu. Güneş çoktan kömürleşmiş ve yeryüzü yapışkan bir karanlıkla örtülmüştü. Yabanıl sesler geliyordu derinlerden ve karanlığı ince bir bıçak gibi yırtıyordu. Şaklayan kırbaç gibi. Acı duvarını aşan bu sesler madeni bir gürültüye dönüyor ve yer kabuğunu zorluyordu artık. Sesim yoktu. Karanlığın karnında yitirdim sesimi. Kör bir kuyuda unutulan Yusuf'tum belki. Ama durmadan soruyorlardı. Tanrılar biliyordu sordukları şeyleri. Peygamberler büsbütün hain çıkmıştı. Ama yine de soruyorlar, soruyorlar, soruyorlar. Adımdan gayrısını bilmiyorum. İki şeyi bilmek istiyorum. Belki aynı şeyi iki kere bilmek istiyordum. Duvarların rengi neydi? Derimin rengi neydi? Dokunuyorum duvarlara parmak uçlarımla, avuçlarımla, dilimle dokunuyorum. Duvarların bir rengi olmalı. Ama hiçbir duvarcının, hiçbir ressamın bu rengi bildiğini sanmam. Adı yoktu bu rengin. Kimyası yoktu. Belki renksizliğin rengiydi bu. Çürüyen bir bedenin kokusuydu duvarların rengi. Adımdan gayrısını bilmiyorum. Ahmet Telli, su çürüdü. O yüzden buraların şarkıları, türküleri bu kadar içli. Çocukların gözleri bu kadar iri ve insanların bellekleri bu denli kevgir gibi. Başka türlü devam etme ihtimali yok. Böyle sanki çürüye ayrılmış hissiyle, sürekli bir kendi kendine sayıklama haliyle. Ama unutmaya çalışılanların tortusu siniyor gözün iyice bir derinlere kaçan ferine. Tenin donuklaşan rengine, inceden beliren çizgilere. Hayat unutturur mu yaşanılanları? Bir şarkıyla almaz mı yılların intikamını? Pat diye gözünüzün önünde beliren ve başkasının diyemeyeceğiniz denli tanıdık ama bir o kadar da mesafeli öte zaman fotoğraflarını ne yaparsınız? Arkada bırakmayı öğrenmek lazım. Bas bayağı sağ kalmak ve yaşayabilmek için, masumiyeti korumak için. Ondan başka neyimiz kaldı? Anlayamadıkça, uyamadıkça daha da ezberi bozuldu günlük hayat alışkanlıklarımızın. Bir masumiyet kaldı elimizde. Çoklarının enayilik saydı. Oysa masumiyeti korumak en çok akıl gerektiren eylemdir aslında. Bir kere yetişkin oldun mu artık o çocukluktaki doğal masumiyeti sürdüremezsin. Bilinçli olarak kendi hür iradenle masum kalmak ise belki de bu dünyanın en zorlu işlerinden biri. Bunca zorluğu tercih eden, göze alan insan aptallıkla en son suçlanacak olandır. Vicdanın kapı kilidi bildim masumiyeti. Yüzleşmem gereken her gerçeğin anahtarını o kilide soktum ilkin. Kilide uymayan yalanlar dışarıda kaldı. Bazen isyan etsem de bu halime yine de öte türlüsü gelmedi elimden. Biraz kabuklu olmak lazımmış dünyada. Riyaya, iftiraya, ihanete ve eziyete dayanıklı olmak için teçhizat gerekirmiş. Zamanla öğreniyor insan. Ama doğanı değiştiremiyorsun işte. Yaşın kaç olsa da için aynı kalıyor. Kabuk bağlayamıyorsun da. Saydamlaşıyorsun sanki. Zarar göreceğin şeyler iz bırakamıyor artık. içinden geçip gidiyor. Uçuşan hareli bir tül gibi, yakamozlu deniz yüzeyi gibi oluyorsun. Kuru ayaz, denizden sert esiyor kış rüzgarı. Birkaç masa çoktan pes etti. Gel abla içeride otur, otur dediler bana. Müdavim müşteriyi hisseder çay ocağının sahibi. Bir daha hiç gelmeyecek bile olsa ayrıcalıklı davranır, kollar. Değil mi ki ruhdaşını bulmuştur? Çay gazoz bahanesi olur o itiraf edilmeyen yakınlığın. Yaşamak bizim gibiler için yarenlik etmek en çok. Anlatılmayanları paylaşmak usul usul. Büyük işleri acelesi olanlar başarsın. Bizimki küçük, hatta çoğu insan için önemsiz ve kim bilir değersiz ayrıntıları aktarmaktan, bu da mümkün hayatta demekten ibaret. Bir bardak çay, bir lokma simit karşılığı yenilir yutulur, olmayanların hesabını vermekten. Üstü sizde kalsın. 29 Aralık Çarşamba. Rüyasında anne ve babasını gördü. Bir yemek sofrasındaydılar. Geri kalan akrabalar da toplanmış. Bir şeyler kutlanıyor. Bugünkü görünümüyle oturuyordu sofrada ama küçük bir kızdı aslında. Geri kalan herkes de nasıl genç, hiç yaşlı olmayacakmış gibi genç. Şen şakrak bir sofra. Ama içi küçük kız, dışı kadın haliyle bu sofranın dağılacağını, herkeslerin öleceğini biliyor. Her şeyi bir tek kendisi biliyor. Kadeh kaldırdı. Masadakiler elindeki su bardağını düşürdü. Teselli ettiler. Su berekettir, üzülme kızım. Uyandığında yüzünde bir ıslaklık hissetti. Uykusunun içinde ağlamıştı. Sanki birkaç saattir uyuyan kendisi değilmişçesine bedeninde dayanılmaz bir kırıklık hissetti. Dövülmüş gibi. Bir alarm işareti daha. Bedeni ona kendini hasta ediyorsun sinyali yolluyordu. Fazlaca bağımsızlığın bünye üzerindeki tahribatı, bölüm 1 pasaj 2. Şu büyümek dedikleri iş, çocukluğa öteden bakma halimiz. Penceresinden bir zamanlar bizim olan bir evin içini seyredişimiz. Şu büyümek dedikleri iş, çocukluktan sürgün edilişimiz. Gül işi, oya işi bir çocuklukmuş benimki. Kaybettikçe ancak rüyalarımda buluştum. Özlemişim kendimi. Çok acımasızlaştım kendime karşı. Zifir gibi bir kara mizah benimkisi. Ne zaman biraz duygulansam daha bir hoyratça saldırıyorum. Acı çekme, özleme hakkını bile aldım elimden. Oysa biliyordum da en çok ben lazımım kendime ama artık yapamıyorum. Korkuyorum. Ta çocukluğumda mahallemizdeki Hüseyin amcadan korkamadığım, onu çok iyi anladığım günden beri korkuyorum. Hep deli derlerdi ona. Kendi kendine konuşurdu. Yabani gelirdi çevredekilere. Ama çocuklarla arası çok iyiydi. Bir de hayvanlarla. Şimdiki aklımla onların saflığına çekildiğini biliyorum. Hayvanlar da çocuklarla kimseleri yargılamaz. Kendilerini anlayabildiğine sunarlar. Hüseyin amca da öyleydi. Biz çocuklar çevresini sarar, onun tuhaf masallarını dinlerdik. Başı sonu birbirini tutmazdı anlattıklarının. En çok ayrıntıları güzeldi. Hayatın ta kendisi gibi. Sonra bir gün mahallede bir şangırtı koptu ama öyle basit bir cam kırılması sesi değil. Bir şeyler yere indi. Camın öyle ürkütücü bir boyutu vardır. İki kapkacak yere devrilse bir duvarın yıkılmasından daha çok ses çıkarır. Kim bilir, o yüzden kadın erkek kavgalarında birbirine bardak tabak fırlatırlar zaten. En kırıcısı bu olduğundan. Annem de öyle sandı ilk. Komşu karı koca kavga ediyorlar sandı. Pencereye koştum. Karşıki lokantanın önünde bir kalabalık birikmişti. Bir zamanlar lokantanın boydan boya ön tarafını kaplayan vitrinin yerinde yeller esiyordu. Bizimkiler ardımdan dikildikleri pencerede bu manzarayı görünce bomba patladı herhalde dediler. Bir yandan da beni içeri çekmeye çalışıyorlardı. Çocukluğumun o günlerinde bir yerlerde sürekli bombalar patlardı. Bomba lafına da korkusuna da alışıktım. Uysal uysal içeri girecektim ki aşağıdan bir arkadaşım "Hüseyin amca!" diye bağırdı. Bomba içime düştü. Annemin elinden kurtulmaktı büyümek. Gidip o lokantanın içinde yüzü gözü kanlar içinde yatan Hüseyin amcayı görmekti. Öfkeden gözü dönmüş lokanta sahibinin "Deli bu adam, kapattıracağım onu tımarhaneye!" diye bağırışını duymaktı. Dediğini yaptı da. Birkaç gün sonra zavallı adamı yaka paça sürükleyip yerinden yurdundan ettiler. Bir daha da görmedik onu. Bizden çok ötelerde bir yerlere kapattılar. Mahalle rahat bir soluk aldı hesapta. Neymiş o öyle? Sabahtan akşama çocukların peşindeymiş Allah'ın delisi. Büyümek en çok da eğer kendini kollamazsan birilerinin, akıllı birilerinin seni deli diye bir yerlere tıkabileceğini, biricik hazineni, özgürlüğünü elinden alabileceklerini öğrenmekte. Asıl o an delirdi Hüseyin amcamız. Çocuklarından, arşınladığı sokaklardan ayırdıkları an onu. Biz çocuk aklımızda ne bilirdik ki? Hiçbir şey sormadılar. Biz de artık hiç çocuk olmadık. Kimselere bir şey demedim. Ama korkmayı da o gün öğrendim. Hüseyin amcayı anladığımda. Çünkü onu anlamak deli olmak demekti. Arkadaşlarımın büyük çoğunluğu ona yapılan zulme tepki göstermişti. Ama ben onu anlamıştım. Ve bu yalnızca büyüklerin dünyasıyla değil, yaşıtlarımla da aramda bir gedik açmıştı. Nedenli yanımda insan olsa da, iyi vakit geçirsek de, bir şeyler paylaşsak da bir başınaydım. Ve bu yalnızlığın değil, gerçeğin tanımıydı. Okul, eğitim, kariyer, evlilik, emeklilik hepsi boştu. Asıl olan ruhunu korumaktı. Sonradan sanki başkasının yaşamıymış gibi hayatımın tamamlanmış eski sayfalarına baktığımda görecektim bunları. O zamanlar yalnızca tarifsiz bir korku vardı. Hepsi bu. Geceler boyu onun kanlar içindeki yüzünü gördüm rüyamda. O gün yanına gittiğimde elimi sıkı sıkı tutup da mırıldandığı cümle yeniden ve yeniden çıktı karşıma ocağın hıraş rüyalarda. Sandalyeleri amuda kaldırmışlar masanın üzerinde. Eziyettir bu. Kanı beyinlerine çıktı gariplerin. Düzeltin. Etrafıma bakındım. Sabah temizliği için sandalyeleri masaların üzerine ters çevirmişler. Şaşkınlıktan dona kalmış garsona bağırdım. İndirsene şu sandalyeleri. Adam da bir şey anladığından değil ama benim çığlığımdan, yerdeki adamdan ve sıradanlığını yitirmiş gün karşısında dehşete düştüğünden alelacele indirdi sandalyeleri. Hüseyin amca gülümsedi. Sağ olasın kızım dedi. O güne kadar mahalle oyunlarında hiç lider konumum olmamasına karşın Hüseyin amcanın yanına ilk giden ve sonraki eylemi örgütleyen kişi olarak yaşamımda değişti. Artık her şey bana soruluyor, benim kararıma göre şekilleniyordu. Önceleri ağlıyorduk hep birlikte. Onun boşluğu çok büyüktü. Ağladıkça hiçbir şey düşünemediğimi, bu acıya neden olana karşı hiçbir şey yapamadığımı fark ettim. Fark ettiğim anda da ağlamayı kestim. İntikam için yüreğin soğuması gerekiyordu. İlk ve bir tek sana itiraf etmiştim camcı çetemize. Anamın, babamın, can ciğer dostlarımın bile bilmediği bir sırrı verdim. Kendimin öz suyunu. Güvenebileceğim tüm arkadaşlarımı örgütledim o yıl. Her ay o vitrin camını aşağı indirecektik. Cam kırmak iş değil de hiç yakalanmamamız gerekiyordu. Sanki Hüseyin amcanın bedduası sarmış gibi olacaktı dükkanı. İki tane bacaksızdan korkacak hali yoktu adamın. Tek şansımız bilinmez kalmaktı. Öyle de kaldık. Sağ olsun mahallenin dedikoduncu kadınları da namımızı yürüttü. Her ay birimiz şu ya da bu şekilde camı aşağı indirdik ve asla yakalanmadık. Müşterileri azalıp da tadı tuzu kaçınca lanetlendiğini düşünerek dükkanını kapattı sonunda. Benim için bizzat o adam lanetin ta kendisiydi. Çok sonra Hüseyin amcanın da o yerden kaçtığını öğrendik. Ama mahalleye hiç dönmedi. Bir kez bile yüzünü gören, izine rastlayan olmadı. O kırılan camla birlikte çocukluğumuzun hareli küresi paramparça oldu. Plan kurduğumuz gün büyümüştük. Oyunlarımız bile eskisi gibi olmadı artık bir daha. Böylesi bir şeyi seninle paylaşmak, kendimi çırılçıplak sana sunmaktı. Beni ben yapanı bölüşmekti. Neler konuşmazdık ki seninle? Az kelimeyle çok laf ederdik. Seninle çok susmak çok güzeldi. Dokunuşun lisanında anlaşınca gereksiz yere sözcüklere sığınmak hakarete dönmüştü. Yalnızca sevişmek için değil, söyleşmek için kullanırdık o dili. Hayvanlara özenirdik sanki. Bir türlü yeniden insan olamıyorum. Yeryüzü gibidir kimi sevgiler. Neresinden öpseniz orayı hayat sanırsınız. Gülümserler hani ağzınızın içindeyken, bile dudakları. Vücut ikliminin sultanıdırlar sanki. Kim ne derse desin. Ve kalan son dostunuz, son komşunuz, son çocuğunuz gibi sevilirler. Nursaka, aşık olmakta değil, aşık kalmakta tüm mesele. Sarıldığımızda kimin nerede başladığı, kimin nerede bittiği anlaşılmaz gibiydi. Evinin balkonunda durduğumuzda karınca insanları, Tanrı'nın gücünü, hepimizin içinde olan ama azımızın fark ettiği o gücü düşünür, iliklerime kadar kendimi ve dünyayı hissetmek için gözümü kapatırdım. Avuçlarımın içinde sıcak çayım, saçlarımda da rüzgar vardı. Otobüslere doğru yürüyüp beni ezmeyeceklerini düşünen bir ruh halindeydim. O yüzden hep korna çalıyorlardı. Aşık değildim, aşkın ta kendisiydim. Şimdi artık sana ulaştıran bir numara yok diye anılar da kendini yok etmiyor. Tersine üzerime hücum ediyorlar. Zaten beni hep bu ayrıntılar yedi bitirdi. Başkalarının küçük dediği şeyler bana dünyayı kuracak ya da yıkacak güçte göründüğü için. Dünyamı kurduğu ve yıktığı için. Klik sesi. Yalnızca çiğ, metalik, aidiyetsiz bir klik sesi. Ta içimde yankılanan bir benim duyduğum o ses. Mutlaklığın vardı, eksildim. Sen de artık benim tanıdığım kadar bütün değilsin, bilirim. Ama birbirimizle acı yarıştıracak ve gördüğümüz zararlardan haz duyacak noktalarda olmadık hiç. Sigara kokusu gibi üzerime sindi yokluk hissi. Bir gıdım can kaldım ve o can çok yandı. Közde az görünür ama alevden beter acıtır insanı. Susarak iki komşu gibi güne değerek, asıl söyleneceklerin üstünden aşarak sevdiğim ayrı ayrı uzakta yan yana. Birbirimizi derinden gözlediğimiz yazlarda ve üstün körü baktığımız kentlerde güllerin güllerimiz, hüzünlerinse hüzünlerimiz değil. Bir deli kuzgun gibiyim yaşlı teleğimle. Göğüs siliyorum duraksamadan. Yorgunluktan değil öyle sanıyorum. Yalnızlıktandır. Hızla dökülüyor tüyüm teleğim. Orada öyle aramızda soluyor işte. Ayrı ayrı uzakta yan yana. Hangi yangın, hangi deprem becerebilir? Gülten Akın, Yorgun Sevi. Yine sokaklara attı kendini. Acısını uyuşturmak için oyalanmayı denedi. Birkaç sergi işaretlemişti gazeteden. Onları gezmeye koyuldu. Resimlerin, renklerin akışına bıraktı kendini. Koca tuvallerin, devasa heykellerin önünde bir köşeye çekilip yaratmanın eşsiz gücünü hissetti damarlarında. Sanki hepsini kendi yapmış gibi. O gücü en az o şiddette bir acı izledi. Kendisi artık üreten biri değildi. Oysa bir zamanlar renkleri bile yazmıştı. Renk güzellemesi yapmıştı hayatın içinden taşıdığı günlerce. Günlerde. Hiçbir şeyin seyircisi değil, birebir yaşayanı olduğu zamanlardı. Renklerde içinden geçiyordu diğer her şey gibi. Şimdi bir tablonun önünde kala kalmışken ezberlenmiş dualar gibi döküldü resmin hikayesi dudaklarından. Karşımda banyodan yeni çıkmış bir kadın. Sırtından görülüyor. Sırt en yalnız yerimizdir. En ulaşamadığımız köşemiz. Sırtından sular akan kadın üçlü bir aynanın önüne geçmiş. Ama tablodaki üç aynanın aksinde de kadının gözlerini göremiyorum bir türlü. Her şeyi o hafif kamburlaştırdığı gencecik ve pek yorgun sırtı anlatıyor. Resmin gücü bu. İnsanın gözüne gözüne sokuyor her şeyi. Hiçbir yere kaçamıyorsun. İşte karşımda o fil dişi teniyle aynanın önüne eğilmiş genç bir kadın. Benim ve başkalarının onu izlememizi umursamıyor bile. Saçları taşıdığı saçları taşıdığı tüm tezatları anlatırcasına simsiyah iniyor fil dişinin üzerine. Aynanın önünde gül kurusu bir kutu. Artık eski olmuş o zamanlardan hatıra. Kadın hiçbir yere bakmıyor, aynadaki kendine bile. O görünmeyen gözler hiçbir şeyi görememişlere inat, kendinden vazgeçmiş çoktan. Odanın öte tarafından mavi örtülü bir yatak var. Örtü hafif sıyrılmış. kar beyaz çarşaf ve kenarı dantel işle şişkin yastık görünüyor. Mavi gökyüzünde bulut gibi. Bir bulutta uyuyor demek genç kadın. Uyuyamadığı uykularla bir buluta uzanıyor da. Her sabah o buluttan yeniden yere çakılıyor. Hiçbir şey görmeyenlerin tam ortasına.